Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz derslerde öfkenin kınanmış olduğuna değinmiştik. Bu hafta Allah izin verirse övülmüş olan öfke, caiz olan öfke, bu konuları işlemeye çalışacağız. Övülmüş olan öfke, aklın ve dinin uygun görmesine bağlı olan öfkedir. Hamiyet gereği olarak parlar, yani din gayretinin gereği olarak parlar ve hilmin güzelliğiyle söner. Hilim, yumuşak başlık, ağır başlık demek. Öyle nasihatlerden. İtidal sınırını aşmaz ki, yani dengeli olan sınırı aşmaz ki, bu Allah Azze ve Celle'nin kullarını mükellef kıldığı istikamet, dosdoğru olan yoldur. Şu hikmetli sözde belirtildiği gibi bu orta yoldur. İşlerin en hayırlısı vasat olandır, orta, dengeli olandır. Öfkenin caiz olanlarına gelince Allah Azze ve Celle'nin emri hususunda kızmak ve sertlik. Bunlardan birisi Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 73. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Bu ayette kafirlere karşı kılıç ve silahla cihad et, münafıklara sert konuş. Bu onlardan küfür cümlesi ortaya çıktığı zaman ve bunu ortaya çıkarmaya çalıştıkları zaman onlarla savaşılması hakkında Allah Azze ve Celle'nin emridir. Yani kafirlerle, aleni olarak İslam'ın dışında olan kafirlerle savaşma, onlara sert davranma başka bir şekilde, münafıklarla başka bir şekilde. Münafıklarla savaşmaz. Onlara sert davranmak. Sert söz söylemek, yani onların nifaklarını ifade eden şeyler çıkardıkları zaman, ortaya koydukları zaman onlara sert davranmak ve engel olmaya emrediyor. Yani bu savaş bu şekilde, onlara sert davranış bu şekilde olur. Bidat ehlinin reddedilmesi de böyle bir şeydir. Çünkü bidat ehli prensip olarak münafıklar sınıfındadır. Çünkü bidat ehli dediğimiz kimlerdir? İslam iddia eden, yani Müslüman olduklarını iddia eden ama Allah'ın ve Peygamberinin çizdiği çizgide hareket etmeyen, yani bu çizgiyi kabul etmeyen, bunun dışında kendilerine esaslar belirlemiş kimseler. Ya akıllarını, ya reylerini, ya rüyalarını, keşiflerini veya daha başka istihsan gibi, gerçi bunlar hep reye, akla dahil olan şeylerdir. Yani vahyin dışında kendilerine yol belirleyen kimselerdir. Dolayısıyla bunlar münafıklar sınıfındandır veya münafıklara kulak veren kimselerdir. Evet. Ben Müslümanım demeye onların döndürülmesi gerekir. Yani bidat ehline sert davranılması kitap ve sünnete dönme. Mesela kitap ve sünnet bizim bir nevi ortak kelimemizdir bidat ehliyle. Yani hiçbir bidat ehli yoktur ki kitabı ve sünneti kabul etmesin. Küfür ehli olanlar var. Rafiziler ve cehmiler gibi. Bunlarla biz kitap ve sünnette de birleşemeyiz. Kitap ve sünneti kabul etmezler. Bu sebeple ehli sünnet bunları bu 72 fırkadan saymamıştır. Cehmiye ve rafizileri, yani Kur'an ve sünneti kabul etmeyen, Kur'an'ı kabul etse sünneti kabul etmeyen bu tip insanları İslam fırkaları arasında saymamışlardır. Fakat onun dışındaki bütün bidat ehli, 72 fırkanın hepsiyle Kur'an ve sünnette biz ittifak ederiz. Bizim onları davet edeceğimiz kelime, aramızdaki ortak kelime Kur'an ve sünnettir. Ama bidat ehli bu sınırda durmaz. Kur'an ve sünnetin yanına daha başka şeyler belirlerler. Az önce bahsettiğimiz istihsan, kıyas, akıl, rey, bunlara dayalı olarak din çıkarma gibi. Münafıklar da Müslümanım, ben de Müslümanım, biz de Müslümanız demeye mecbur kalacaklar. Müslümanın sert davranması sayesinde. Ta ki Müslümanların arasında, insanların arasında münafıkların hasletleri, küfür hasletleri yayılmasın veyahut bidatler yaygınlaşmasın. Bidat ehline karşı tavır da bir bidat ehli bidatini terk edinceye kadar ona hecir uygulanmasıdır. Yani ondan yüz çevirmesidir. Bidatini terk etmediği sürece bu uygulanır. Terk ederse, bundan tevbe ederse ancak böyledir. Bu konuda delil Ka'b bin Malik kıssasıdır. Tebük Savaşı'nda geri kalınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna selam verilmemesini, konuşulmamasını emrediyor ve 40 gün boyunca bu şekilde. Üstelik tevbesinde samimi olmasına rağmen ancak Allah Azze ve Celle'nin tevbesini kabul ettiğine dair beraat indirince her şey eskisine dönüyor. Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Bedri radıyallahu anh'ten birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ben falancanın bize namazı uzatması yüzünden sabah namazını erteledim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi vaazında o günkü kadar öfkelendiğini görmemiştim. Buyurdu ki, ey insanlar, şüphesiz içinizde nefret ettiriciler var. Herhangi biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif kıldırsın. Zira ardınızda yaşlılar, çocuklar ve ihtiyaç sahipleri vardır. Evet, bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadiste görüyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öfkelenmiş. Neye öfkeleniyor? Allah için öfkeleniyor. Yani sünnete uygun hareket edilmemesi üzerine öfkeleniyor. O günkü kadar hiç öfkelendiğini görmedim diyor sahabe. Ve uyardığı şey namazı uzun kıldırmak, ağır kıldırmak. Yani orta halli bir şey gözetilmeden, zayıflar gözetilmeden veya ihtiyacı olan kimseler gözetilmeden namazı ağırlaştırmak sebebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öfkelenmiş ve sert konuşmuştur. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette Kureyş'ten mahzumlu olup itibarı olan bir kadın hırsızlık yapmıştı. İleri gelenlerden, seçkinlerden sayılan bir kadın hırsızlık yapmış. Bu kadın hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında kim etkili bir şefaatte bulunabilir diye adam aradılar. Yani kim aracı olur? Bu işe sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ıma cüret edebilir dediler. Üsame Allah Resulü'nün huzuruna çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şefaat talebinde bulundu. Allah Resulü Allah'ın hududundan yani onun had cezalarından bir had hususunda şefaat mi talep ediyorsun? Yani bu konuda mı aracı olmak istiyorsun diye çıkıştı. Sonra kalkıp cemaate şöyle hitap etti. Sizden öncekileri helak eden şey şudur. İçlerinden şerefli birisi hırsızlık yaptı mı onu bırakıp ceza vermezlerdi. Aralarında kimsesiz zayıf birisi hırsızlık yapınca derhal ona haddi tatbik ederlerdi. Allah'a yemin olsun Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapmış olsa mutlaka onun da elini keserdim. Bunu yine Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada gördüğü gibi Allah'ın hududundan bir hudut, had cezaları konusunda aracı olmak bile demek ki doğru değil. Yani sultana mesele aksettiği zaman, hükmü belli olan bir mesele belli edildiği zaman artık bu konuda aracı olunmaz. Çünkü bu Allah'ın haddidir. Ama sultana veya kadıya şikayet etmeden insanlar aralarında anlaşsalar bunda mesele yok. Ama kadıya arz edilmişse artık cezanın uygulanması gerekir. Yani af ondan önce olur. Burada yine iltimasın Allah Resulü'nü kızdırdığını görüyoruz. Yani kimsesiz zayıf birisi hırsızlık yapınca bu hırsızlık olmaz da başka bir şey olur. Kimsesiz zayıf birisi sünnete muhalefet edince bunun kafası hemen kırılır da ileri gelenlerden, büyüklerden, hocalardan birisi sünnete muhalefet edince buna ses çıkarılmazsa bu aynı kapsamdadır. Yani önemli olan Allah'ın hadlerinin korunmasında adaletin gözetilmesidir. Zulüm her yerde zulümdür. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndü. Ben üzerinde resimler olan bir perde asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce indirdi ve yüzünün rengi değişti. Buyurdu ki ey Ayşe Allah katında kıyamet gününde insanların en şiddetli azaba uğrayacak olanları Allah'ın yarattığına benzetmeye çalışanlardır. Bu da yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. Kızılan nesne suret. Yani şu hadis olmasa bazı ilim ehli geçmişte şöyle bir yorum yapmış. İşte hadislerde yasaklanan şey gölgeli olanlardır. Yani heykel şeklinde olan, üç boyutlu olanlardır. Yoksa çizme olanlar, işleme olanlar değil, gölgesiz olanlar değil demişlerdir. Bu hadiste açıkça görüyoruz ki gölgeli ya da gölgesiz fark etmeksizin suret surettir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öfkelendiren bir şeydir. Dolayısıyla suretten dolayı öfke duymak normal olandır. Yani suret görüldüğünde bundan dolayı öfkelenmek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Bundan dolayı öfkelenmeyenler, yani bunu artık sıradanlaştıranlar, buna öfkelenenleri aşırı buluyorsa, sert buluyorsa, bu arkadaşların kendilerini işte bu sünnet muacehesinde tekrar değerlendirmeleri lazım. Ve aslında itidal çizgisinden sapanın kendileri olduğunu düşünmeleri gerekiyor. Bu öz eleştiri yapmaları gerekiyor. Neden? Çünkü her şeyin en itidallisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoludur. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öfkelenmiştir ve çekip gitmiştir. Başka bir rivayette perde görünce dönüyor. Bunu indiriyor, yüzünün rengi değişiyor buradaki rivayette. Ve tehdide bakın, en şiddetli azaba uğrayacak olanlar Allah'ın yarattığına benzetmeye çalışanlardır. Ayşe radıyallahu anh'ın herhalde böyle bir kastı olduğunu düşünmeyiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani Ayşe radıyallahu anh'a evine astığı bir perdede Allah'ın yarattığına benzemeyi asla kastetmiş değil. Buna rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öfkeleniyor ve bunu söylüyor. Dolayısıyla bugün video veya fotoğraf makinesi veya cep telefonuyla çekilen resimlerin bu kapsama girmeyeceğini, bunda kesinlikle işte Allah'ın yarattığına benzeme söz konusu değil, bu sadece görüntünün hapsidir gibi yorum getirmenin de esasında hadise uymadığını anlıyoruz. Çünkü bu niyete göre hüküm değişmiyor. Yani senin benzetme kastın olup olmaması burada önemli değil. Çünkü Ayşe radıyallahu anh'ın böyle bir kastı olamaz. Yani Allah'ın yarattığına benzetme gibi bir kastı olamaz. Buna rağmen dikkat etmeli bir perde var. Fakat buna Allah Resulü aleyhisselatü vesselam öfkeleniyor. Öfkelenmek burada normaldir. Caiz olan bir öfkedir bu. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisinin elinde altından bir yüzük gördü ve onu çıkarıp attı. Buyurdu ki, sizden biri eline ateşten bir parça takmak ister mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o adama yüzüğü al, ondan başka şekilde faydalanırsın dediler. O da dedi ki, hayır vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin attığı şeyi asla almam. Evet, burada da yine bir münker karşısında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öfkelendiğini, Allah için öfkelendiğini ve uyardığını görüyoruz. Bu yüzük meselesi hakkında daha başka rivayetler de var biliyorsunuz. Çeşitli vesilelerle zikretmiştik bunları. Birisinin selamını almıyor mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada münkerlerin farklı farklı şeyler olması fark etmez. Yani netice bakımından münkerin münker olmaz. Bazen namazı uzatmak olabilir bu münker. Bazen işte suret olabilir. Bazen işte altından bir yüzük olabilir. Bazen evine ihtiyaç dışı kubbe yapmak olabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların hepsinde birleşen yer bir münker olmaz. Bunun için öfkeden ona göre bir tavır alma var. Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh'ten birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buluntu hakkında sordu. Buluntu kayıp mal, yani düşürülmüş kayıp mal. Buyurdu ki onu bir sene ilan et. Sonra bir de onun bağını ve kabını belle. Yani tespit et. Miktarını falan tespit et demek bu. Sonra onu harca. Şayet sahibi gelirse onu kendisine veriver. Yani diyelim 100 milyon buldun. Yani bunun miktarı falan belli olsun. Bir sene ilandan sonra. O bir seneden sonra harca, kullan, değerlendir. Sahibi çıkarsa 100 milyonu verirsin ona. Bunun gibi. Adam kaybolmuş koyunun hükmü nedir dedi. Onu al. Zira o ya senin ya din kardeşinin yahut da kurdun olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya kurt kapacak onu ya senin ya din kardeşinin. Adam ya kaybolmuş deve ne olacak dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızdı. Hatta yanakları veya yüzü kızardı. Sonra onlardan sana ne? Sahibi rastlayıncaya kadar onun çarığı ve sutulumu beraberindedir. Yani onun kendine yetecek bir durumu vardır. Deve koyun gibi değildir demek istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada da gereksiz bir soruya kızıyor. Çok fazla soru sorulmasına kızıyor. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da hasırdan bir oda edindi. Birkaç gece çıkıp orada namaz kıldı. Ashabından bazı kimseler gelerek onun namazına uydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince çıkmadı. Bunun üzerine onlar seslerini yükselttiler ve kapıyı taşladılar. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeli bir halde onların yanına çıkarak buyurdu ki, yaptığınız şeye o kadar devam ettiniz ki bunun size farz olacağından korktu. Binaenaleyh siz bu namazı evlerinizde kılmalısınız. Çünkü yalnız farz namaz hariç kişinin en hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır. Gördüğü gibi Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette bu odanın yani tam komple kapalı değil de bele kadar gibi bir şey. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığı görülecek bir şekilde bir açıklığı olduğunu bildiriyor Ayşe radıyallahu anh'a. Ve onun orada namaz kıldığını görünce sahabeler de gece namazına ona tabi oluyorlar. İki gece bu şekilde devam ediyor. Üçüncü veya dördüncü gecede Allah Resulü çıkmıyor artık ve bunda sahabelerin tavrı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kızdırıyor. Yani ısrar ediyorlar. Hadi çık. Yani iki gün kıldık, üç gün kıldık, dördüncüye niye çıkmıyorsun ey Allah'ın Resulü? Hadi çık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunun gerekçesini açıklıyor. Size farz kılınmasından endişe ediyorum diyor. Bu endişe bizim için de geçerli. Yani Allah Resulü vefat ettiği artık kalmadı. Bu Ömer radıyallahu anh'ın düşüncesiydi. Esasında şöyle, mescitte birkaç tane cemaat oluşuyordu. Yani gece namazına iki kişilik, üç kişilik, beş kişilik artık neyse birkaç tane cemaat ve bunların kıraatleri gece namazı olduğu için sesli birbirine karıştırıyordu. Ömer radıyallahu anh sadece şunu yaptı. Ubey bin Kab radıyallahu anh'ın arkasında bütün cemaatleri birleştirdi. Yani cemaatte ille kılacaksanız bu şekilde kılın diye. Teravih namazını bu şekilde kıldırdı. Şimdi asırların geçmesiyle bugün teravih namazı ismen belki farz denmese bile farz gibi telakki edilir hale gelmiştir camide kılınması sebebiyle. Kişi evinde kılsa bu daha faziletlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde açıkça belirttiği gibi farz namazlardan sonra evinde kıldığı en hayırlısıdır diyor. Farzın dışında. Şimdi en hayırlı olanı terk etmeyi insanlar daha hayırlı addeder oldu. Yani evinde kılarsa bu hayırsız, hatta şer gibi görülüyor. Evinde kılan kınanıyor. Niye teravih namazına gelmiyor gibi böyle insanlar düşüncelere sahip oluyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada gözettiği maksat terk edildiğinden dolayı bu bile fitne sebebi olabilmekte Müslümanlar arasında. Halbuki uzun uzun veya kısa kısa öylesi vardır, hafif iki rekat kılar, bu ona yeter. Öylesi vardır, hatimle kılmak ister. Cemaatle kılsa, hatimle kılmak cemaate eziyet verir. Bunun kadını var, çocuğu var, yaşlısı var, rahatsız olanı var. Dolayısıyla en güzel yol Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Ve burada gerekçesini de zaten açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunun devam edilmesi halinde yani farz olmayan bir şeye devam edilmesi halinde bunun farz gibi telakki edilmesine sebep olduğuna da uyarı yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara emri olmadan toplandıkları için de kızmıştı. Yani kendilerine böyle bir şey emretmedi. Gelin benim arkamda cemaat olun diye. Bu kızgınlığı onlara bunun farz kılınmaması için şefkatinden kaynaklanıyordu. Allah Azze ve Celle sevdikleri için iki alamet kılmıştır. Resul'e tabi olmak ve Allah yolunda cihad etmek. Zira cihadın hakikati Allah'ın sevgisini kazandıracak imanı, salih amel gibi şeyleri kazanmaya çalışmak ve Allah'ın sevmediği şeyler olan küfür, fısk ve isyandan kaçınmaktır. Tevbe suresi 24. ayetinde şöyle buyurulur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesata uğramasından, yani zarara uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, evler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, artık Allah emrini yerine getirince kadar bekleyin. Yani Allah'tan bir azap bekleyin diyor. Ne zaman? Bir zillet de olabilir bu azap derken illa maddi manada bir azap olarak değil de bu manevi de olabilir. Hadiste belirtildiği gibi Allah yolunda cihat terk ettiğiniz zaman size zillet musallat edecek diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle manevi zillet de olabilir. Bunun sebepleri işte babalar, oğullar, kardeşler, artık eşler, akrabalar, ticaret, mallar, meskenler, bunun gibi dünyevi şeyler Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili hale geldiğinde bu oluyor demek. Öfke Allah'ın haramlarını çiğnemeye sebep olursa, Allah Azze ve Celle Hac Suresi 30. ayetinde şöyle buyurur. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Yani her kim Allah'ın hudutlarına tazim ederek, yani onun emir ve yasaklarını gözeterek, Allah Azze ve Celle'nin uzaklaşmayı emrettiği şeylerden, haramlardan ve isyandan uzaklaşırsa, bunları işlemeyi kendisi için büyük bir sakınca görürse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Yani onun için bundan dolayı pek çok hayır ve bol sevap, bol ecir vardır. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat dışında eliyle ne bir şeye, ne bir kadına, ne bir hizmetçiye vurmamıştır. Kendisi için hiç intikam aramadı. Yani şahsi menfaati için bir intikam, bir kızgınlık yapmadı. Ama Allah'ın haram kıldığı bir şey ihlal edilirse Allah için intikam alırdı. Yine şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki iş arasında muhayyer yani tercihte bırakılırsa mutlaka en kolayını tercih ederdi. Yeter ki bu günah olmasın. Yani günah olmaz sürece en kolayını tercih ederdi. Eğer bir iş günah ise günaha karşı insanların en uzak duranı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam idi. Kendisi için hiç intikam aramadı ama Allah'ın bir haramı ihlal edilince o zaman Allah için intikam alırdı. Nafi İbni Ömer, Abdullah bin Ömer radiyalanmadan rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken mescidin kıble duvarında bir balgam gördü. Bunu eliyle kazıdı ve kızdı, öfkelendi. Sonra şöyle buyurdu. Şüphesiz herhangi biriniz namaz kılarken Allah onun yüzü tarafındadır. Bu yüzden namazda önüne doğru tükürmesin. Burada da yine Allah'ın haramlarına bir haram işlendiği için kızmıştır. Hatta Ebu Davud'un rivayetinde uzunca bir kıssa geçer. Adamın birisi bir kavmin imamlığını yapıyordu. Bunun kıbleye doğru tükürdüğünü görünce, öğrenince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu bir daha size imam olmasın diyor. O adam geldiğinde namazı kıldırmak için öne geçmek istiyor. Sahabeler engel oluyorlar. Allah Resulü yasakladı senin imamlığını diye. O da gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü böyle mi buyurdun? O da evet diyor ve bunun bir eza, bir eziyet olduğunu, kıbleye tükürmenin meşru olmadığını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani herhangi bir günah alenileştiğinde bu onun arkasında namazın bile kılınmasına manidir. Şimdi namaz sahihdir, namaz sahihdir. İnsanlar burada karıştırıyor bazen. Namaz sahihtir. Namaz düzgün kıldırdığı sürece namaz sahihtir. Ama fasığın öne geçirilmesi demek, yani günahları açıktan işleyen bir kimsenin öne geçirilmesi demek, ona tazimdendir. Onun şahitliğini kabul etmektendir. Şimdi günahları aleni olarak işleyen bir kimse şahitlik sıfatına haiz olamaz. Yani o kimse adil şahit değildir. Çünkü Allah ile hukukunu gözetmediği gibi insanlarla olan haya şeyinden de bir mertebe kaybetmiştir. Ne insandan utanıyor ne Allah'tan korkuyor denen bir durumdadır. Aleni olarak günah işleyen. Yoksa hiçbirimiz yoktur ki günah işlemesin. Ama aleni işlendiği zaman bu bir hukuk doğuruyor. Şimdi dolayısıyla bir şahit ne der şahitliğinde? Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, falan filanı öldürdü der. Eğer bu kimse fasıksa bunun şahitliğine itibar edilmez. Hatta hadis rivayet ettiğinde onun hadisi zayıf sayılır, sahih görülmez. Namazda ise bu namazda Fatiha okuyor mu, okumuyor mu, abdestli mi değil mi veya buna benzer meselelerde bu şahitlikleri içeren bir görev alıyor namaz kıldıran kimse. Bu sebeple fasığın namazı sahih olmakla beraber, cemaat için sahih olmakla beraber o cemaat bile bile bir fasığı geçirdiğinden dolayı hoş olmayan bir şey yapmış olur. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıbleye tüküren birisini de imamlıktan azlediyor. Size imam olmasın bir daha diyor. Bunun bir haram olduğunu bildiriyor. İbn-i Hişam Ebu Avane'den rivayet ediyor. Araplardan bir kadın mal satmak üzere pazara gelmişti. O kadın malını Beni Kaynuka çarşısında sattı. Bir kuyumcunun yanında oturdu. Onlar onun yüzünü açmasını istediler. Kadın yüzünü açmadı. Kuyumcu kalkıp arkadan o kadının elbisesinin ucundan tuttu ve kadının sırtına düğümledi. Kadın ayağa kalktığı zaman avret yeri açıldı. Oradaki Yahudiler güldüler. Bunun üzerine kadın bağırdı. Hatta Yahudiler şöyle demişler, işte avretini açıyor, yüzünü örtüyor diye. Ve bu şekilde gülüştüler. Kadın bağırdı. Müslümanlardan bir adam kuyumcunun üzerine atılıp onu öldürdü. Kuyumcu Yahudiydi. Yahudiler de o Müslümana hiddetlenerek onu öldürdüler. Bunun üzerine Müslümanın sahipleri Yahudilere karşı bağırarak Müslümanları çağırdılar. Böylece Müslümanlarla Yahudi olan Kaynukaoğulları arasında savaş çıktı. İslam'daki ilk savaştır bu. Kaynukaoğullarıyla gerçekleşen bir savaş. Bu Yahudilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aralarındaki ahdi ilk bozuşlarıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine itaat edilinceye kadar onları kuşatma altında tuttu. Bunun üzerine Abdullah bin Ubey bin Selul kalktı. Resulullah'a doğru gitti ve şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana tabi olan adamlarım hakkında ihsanda bulun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona iltifat etmedi. İkinci sefer bu isteğini tekrar edince ondan yüz çevirdi. Bu defa o elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zırhının cebine soktu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona beni bırak dedi. Öfkelendi ve hatta oradakiler onun yüzünde bir siyahlık gördüler. Sonra dedi ki, yazık sana, bırak beni. O da şöyle dedi, hayır vallahi 400 zırhsız, 300 zırhlı kişi olan tabiilerimi bırakıncaya kadar seni bırakmam. Onlar beni beyaz ve siyah herkese karşı korumuşlardır. Sen ise onları bir sabahla öldürüp yok etmek istiyorsun. Yani bir sabah baskınıyla. Şüphesiz ben musibetlerin meydana gelmesinden korkuyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar senindir buyurdu ve Medine'den çıkarılmalarını emretti. Bunun üzerine Şam topraklarına çıkarıldılar ve çoğu orada helak oldu. Evet. Burada da yine Allah için öfke, yani Allah'ın haramların işlendiği zaman, dinin şiarlarına karşı saygısızlık yapıldığı zaman, emirlere ve yasaklara saygısızlık yapıldığı zaman, işte bir Müslümanın öfkelenmesi ilk savaşa sebep olmuştur. Küfür ehlinden ve dinden dönenlerden İslam'a harp açan kimseler, İslam ile Müslümanlarla savaşan kimseler. Bunlara gelince Ebu Kılabe şöyle demiştir. Bunlar hırsızlık yaptılar, adam öldürdüler ve iman ettikten sonra küfre dönüp Allah'a ve Resulüne harp ettiler. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Maide 33'te, Allah'a ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya acımadan öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Muharebe, zıtlaşma ve muhalefettir. Bu da yol kesicilikte, yeryüzünde fesat çıkarmada ve türlü kötülüklerle kafirleri tasdik etmektir. Bu ayet, müşrikler ve bu sıfatlara sahip olan herkes hakkındadır. Bukhari ve Müslim, Ebu Kılabe yoluyla Enes radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar. O dedi ki, Okul kabilesinden bir topluluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldiler ve Suffe'de ikamet eder oldular. Fakat kendilerini rahatsız ve hastalıklı olduklarından Medine'nin havasını ağır bulup burada ikamet etmek istemediler. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü bize süt arayı ver dediler. O da ben sizin için Resulullah'ın deve sürülerinin yanına katılmanız haricinde süt bulamam dedi. Akabinde onlar deve sürülerinin bulunduğu yere gittiler. Onların sütlerinden ve sidiklerinden içtiler. Böylece nihayet sağlıklarına kavuştular. Semizlenip kuvvetlendiler. Sonra da çobanı öldürdüler ve develeri sürüp götürdüler. Ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imdat isteyen bir kişi gelip haber verince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların izleri üzerine arayıcılar gönderdi. Gündüz yükselmeden onlar yakalanıp getirildiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demir çubuklar getirilmesini emretti. Demir çiviler ateşte kızdırıldı. Bunlarla onların gözlerini çıkarttı. Ellerini ve ayaklarını kestirdi. Kesilen yerlere kanı dindirici bir dağlama tedavisi de uygulamadı. Sonra bu caniler Harre denilen kara taşlık mevkiye atıldılar. Bunlar orada su istediler. Fakat kendilerine su verilmedi. Nihayet öldüler. Bu da bakın Allah için kızgınlık gösterilmesi gereken yerde merhamet etmeme gerektiğini, şeyde olduğu gibi Nur suresinin başlarında bildirildiği gibi Allah'ın had cezalarını uygularken sizi acımada tutmasın. Ayetinde bildirildiği gibi Allah'ın emirleri uygulanırken burada merhamet gözetilmez. Ebu Kılabe diyor ki işte bunlar hırsızlık yapmışlar, insan öldürmüşler, imandan sonra Allah'ı inkar etmişler. Bu büyük cürümleriyle beraber Allah'a ve Resulüne de muharip olmuşlardır. Ona da savaş açmışlardır demiştir. Medine'nin havası onlara ağır geldi. Yani orada ikamet etmek istemediler. Onlar uzun sürdüğü takdirde ölümcül olan bir hastalığa yakalanmışlar. Bedenleri zayıf düşmüştü. Kesilen yerlerine ölmelerine kadar dağlama yapmadı. Yani kesilen yere kanı dindirici tedavi uygulamadı demektir. Öldürülmek, asılmak, çaprazlama, el ve ayakları kesilmek veya yerlerinden sürgün edilmek kavli hakkında İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle dedi. Müslümanların imamı yani halifesi o kimse hakkında muhayyerdir. İster onu öldürür, ister asar, ister elini ve ayaklarını çaprazlama keser. Alimlerin cumhuru dediler ki bu ayet muhtelif haller için nazil olmuştur. Yani birbirinden farklı durumlar için nazil olmuştur. Nitekim Ebu Abdillah Eşşafi dedi ki onlar adam öldürür ve mal alırlarsa yani gasp yaparlarsa kendileri de öldürülür ve asılırlar. Adam öldürür mal almazlarsa öldürülürler fakat asılmazlar. Mal alır fakat adam öldürmezlerse elleri ve ayakları çaprazlama kesilir. Yola korku salarlar fakat mal almazlarsa yani sadece bir huzursuzluk çıkarırlar ve bir korku tehdidi oluştururlarsa bulundukları yerden sürgün edilirler. Ayetin devamında ancak siz kendilerini yenip ele geçirmeden önce tevbe edenler müstesna. Yani yenilgiyi tatmalarından önce mecbur kalmayacak. Mecbur kalmadan önce tevbe ederlerse bu müstesna diyor bir sonraki ayette. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Yani tevbe yolu da açıktır. Onlar güç yetirilmezden önce tevbe ederlerse o zaman öldürülme, asılma ve ayak kesme cezası uygulanmaz. Ancak el kesme cezasının son bulup bulmayacağı konusu tartışmalıdır. Bu konuda alimlerin iki görüşü vardır. Ayetin zahirine göre bütün cezaların düşmesi gerekir. Sahabenin uygulaması da bu şekilde olmuştur. Ukul ve Urenelilerin kıssasında Katade'nin Enes radıyallahu anh'ten rivayeti şu şekilde. Ukul ve Ureyne kabilelerinden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip İslam'ı kabul ettiler ve dediler ki ey Allah'ın Resulü biz hayvancılıkla uğraşıp sütle beslenen çöl insanlarıyız. Çift çubukla uğraşan köylüler değiliz. Bu sözleriyle Medine'nin havasının kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hazineye ait yani Beytülmale, devletin Beytülmale'ne ait develerin ve çobanın bulunduğu yeri tavsiye etti. Kendilerine oraya gitmelerini, develerin sütlerinden ve bevillerinden, siliklerinden içmelerini söyledi. Gittiler, Harre bölgesine varınca İslam'dan sonra kafir oldular, dinden döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çobanını da öldürüp develerini sürdüler. Haber Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. O da derhal arkadaşlarından takipçi çıkardı. yakalanıp getirildiler. Gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve harrenin bir kenarına atılmalarını, o şekilde ölüme terk edilmelerini emretti. Katade diyor ki, bize ulaştığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra sadakaya teşvik etmiş ve müsleden, yani herhangi bir organı kesmekten yasaklamıştır. Yani müsleden yasaklanması bu olaydan sonra olmuştur diyor. Herhangi bir organı keserek eziyet etmek yasaklanıyor. Evet. Öfkenin dine, Allah'ın dinine destek olmayla alakasına da Allah izin verirse bir sonraki derste devam edelim. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Yani kızmak da ilgili mesela şimdi Allah razı olsun gelen rivayetlere baktığımızda hep ona Allah'ın dinine karşı bir muhalif bir şey olduğunda hemen bir sert tavır koyuyor.
Evet.
Şimdi biz bu sert tavır koyduğumuzda günümüzde hemen ters tepkiler oluyor. Bunun sebebi nedir hocam? Sünneti tam anlamadığımızdan dolayı mı? Yoksa
şimdi şayet bizler bilenler olarak yani bir münker görüldüğü zaman buna sert bir tavır konması gerektiğini bilenler olarak biz de bunu terk edersek bizden sonraki nesil daha da kötü olacak demektir bu. Yani bu hale gelmesi toplumun bizden öncekilerin bu meseleyi gevşetmesi sebebiyledir. Yani münkere karşı çıkılmaması, iyiliğin emredilmemesi, onlar bu konuda ihmalleri olmuş. Veyahut da şöyle diyelim, hak batıl ile yer değiştirmiş, maruf olan şeyler münker görülmeye, münker olan şeyler de maruf görülmeye başlanmış. Bu sebeple ihtilaf dediğimiz şey Müslümanlar arasında baş göstermiş. Yani birinin caiz gördüğünü öbürü caiz görmüyor. Özellikle mezheplerden sonra böyle olmuş. Bir mezhebe göre münker olan diğer bir mezhebe göre münker değil. İnsanlar da mezhep izlediklerinde, bunu meşru gördüklerinde bu mezhepten olan diğer bir mezhepten olana karşı çıkmamış. Yani dinin dinine gelen bazı meseleler, naslar bizim hayatımızı terk etmiş veya mezheplere göre bölünmüş. Böyle olunca Hanefi Şafii'yi uyaramaz, Maliki Şafii'yi uyaramaz, Şafii Hanbeli'yi uyaramaz gibi bir anlayış gelişmiş. Bu geniş alanda böyle, dar alanda ise Şafiler içerisinde veya Hanefiler içerisinde, Malikiler içerisinde, kendi aralarında da işte o görüşte, bu görüşte. Yani ihtilaf edilen konularda karşı çıkılmaz diye bir şey getirmişler. Tamamen batıl bir şey. Bilakis ihtilaf edilen konularda hak teslim edilmeye çalışılır. Allah Azze ve Celle imanın gereği olarak bunu emretmiş. Yani Allah ve Resulüne döndürün. Hakkında tartıştığımız şeyi. Bu döndürme yapılmayınca herkes işte sen böyle bir yol tut, ben böyle bir yol tutayım diye kendi beğendiğini alır olmuş. Şimdi böyle bir zamanda bizim seçeneklerimiz var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili de bir yönlendirme yapıyor. Yani zamanın böyle hale gelmesi hakkında. İbn-i Amr radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki, herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman, hevaya tabi olunduğu zaman, cimriliğe boyun eğildiği zaman ve ahirete karşı dünyanın tercih edildiğini gördüğün zaman insanların genelini bırak, kendini kurtarmaya bak. Böyle bir zamanda sünnetime sarılana 50 kişi kadar ecir vardır diyor. Ey Allah'ın Resulü, bizden mi, onlardan 50 kişi mi? Bilakis sizden 50 kişi gibi ecir vardır diyor. Bu diyor kor tutmak gibi olacak. Yani bu iş zor. Ama başka bir tercih hakkımız da yok. Biz bunu biliyorsak, yani bir münker gördüğünde sert davranmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu. Ama neden sonra? Bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Münkeri münker olarak bilecek. Yani güzellikle anlatıldıktan sonra, yani bir şey hüccet ulaştıktan sonra, ondan sonra yani münkeri münker olarak bildiği halde bunu aleni olarak işleyen kimseye karşı böyle bir tavır konulur.
Anlamadıysa
kendini kurtarmaya bakacaksın.
Şimdi hocam o...
Yani anlamadığı, şimdi esasında anlaşılmayan bir şey yok da, anlamamayı hep biz getiriyoruz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir tavır koyuyor ki anlamaz. Mesela evde perdeyi görüyor, çekiyor gidiyor, söylemiyor bile neden. Ancak sorulduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Şu sebepten diyor. Veya yüzük meselesinde de böyle. Adam geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Necran tarafından. Allah Resulü yüzüne bile bakmıyor, selamı almıyor. Geliyor hanımına şikayet ediyor. Yani hiç benimle ilgilenmedi bile. Bilmiyor adam neden. Hanımı diyor ki sende bir şey vardır. Git diyor sor. Allah Resulüne sor diyor sebebini. Allah Resulüne soruyor. Bu sebepten diyor. Bu Allah haram kılmıştır. Yani bilmiyor bu tavrın neden konduğunu. Biz onun anlayıp anlamamasından bu manada sorumlu değiliz. Ama şunun bilinmesi lazım. Neden dedik önce uyarılmasından sonra? Bakın şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu zamanında bir kimsenin altın yüzüğün haram olduğunu bilmemesi affedilir bir şey değil. Sahabenin zamanında ilim hakim, bizim zamanımızda ise cehalet hakim. Bu sebeple biz bilinen bir münker karşısında bu tavrı gösteririz. Yani adam münker olduğunu biliyor. Yani söylemişsin sen onu anlatmışsın. Müzik haram. Buna rağmen açıyor sesini. Burada sert davranırsın. Ama şöyle diyorsa, hayır efendim haram değil. Bak falanca alim buna caiz diyor. O zaman senin kendini kurtarmaya bak. Tıka kulaklarını. Kendini kurtarmaya bak. Yani cedele girme veya tartışma bunların yolu yine açılmıyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.